Ayrım 33.
Sayfa 308. Hatay'daki bir Türk'ün feryadı. Hakkımızı mutlak alırız. Tam bu sırada kapı açıldı ve Emine Hanım geciktiği için özür dileyerek çayı getirdi. Onun arkasından içeri Lale girdi. Osman gazeteden başını kaldırıp 10 yaşındaki kızına baktı ve ona işten dönen ve kızını seven bir baba gibi sevgiyle gülümsedi. Bugün ne yaptın bakalım dedi ve yeniden gözünü gazeteye çevirdi. Lale hiç dedi. Osman kızını sevip okşamadığını hatırladı. İçinden onu yanına çağırmak, öpmek geldi. Emine Hanım, küçük hanım dersinden pek iyi almış dedi. Dışarı çıkmamış, kapının eşiğinde baba kız arasındaki duygulu sahneyi seyretmek için elinde tepsi ve yüzünde başkalarının mutluluğuna tanık olmanın sevinciyle dikiliyordu. Osman kızına, niye söylemiyorsun, hangi dersten bakalım diye sordu. Resimden olduğunu öğrenince kaşlarını çatarak, resim önemli ama matematik daha önemli dedi. Hesap her şeyin başıdır. Matematikten kaç aldın? Sonra gazeteye bakarken bugün aritmetik dersi olmadığını öğrendi. Kızına Cemil'in nerede olduğunu sordu. Odasında olduğunu öğrendi. Misafirlerin gidip gitmediğini sordu ama bunun cevabını biliyordu. Çünkü pencerenin altından vedalaşma sesleri geliyordu. Gazeteye bakarken başka şeyler de sordu ve tek heceli cevaplar aldı. Birden şu Alman'ı mutlaka yemeğe çağırayım diye düşündü. Sonra kapıdan çıkan kızına Ayşe halasını sordu. Gene gazeteye bakarken Lale'nin yukarıda odasında ağlıyor dediğini duydu ve canı sıkıldı. Gazetesine bakıyor, kapıdan bir türlü çıkamayan misafirlerin şıngırdattığı çıngırağı dinliyor. Kız kardeşinin neden ağladığını düşünüyordu. Şu keman kutusu taşıyan çocukla, sonra onu bir de Nermin görmüş, Osman da onu dikkatli bir dille uyarmıştı. Gene benzeri bir olay olmuşsa çok öfkeleneceğini biliyordu. Öfkelenmekten ve sinirlenmekten korkarak başını gazeteden kaldırdı. Odanın duvarına asılı babasının resmine baktı. Tam bir yıl önce ölen Cevdet Bey, bu yaşlılık resminden düşünceli ve neşeli bir suratla kendisine bakıyor, sanki... İşte bir aile böyledir. Bir aileyi kurmak ve ayakta tutmak kolay mıdır sanıyorsun diyordu. Birden bir metresi olduğunu hatırlayarak babasının gözlerinden gözlerini kaçırdı. Ama sonra son yıllarda ne kadar çok çalıştığını, şirketi büyütmek ve hayalindeki fabrikayı kurmak için ne kadar uğraştığını aklından geçirerek kendini affetti. Bir türlü çıkıp gidemeyen misafirlerin en sonunda gittiklerini seslerden anlayınca, gazeteleri yanına alıp aşağı indi. Emine Hanım'a taze çay istediğini söyleyip mutfak kapısından arka bahçeye çıktı. Misafirleri uğurlayan kadınlar gene hasır sandalyelere oturmuşlardı. Osman onlara yaklaşırken her akşam takındığı sevgi, dostluk ve şefkat isteyen yorgun erkek tavrını takındı ve keyiflendi. Teker teker onlara bakarak, hepsine ayrı ayrı selam vererek hasır koltuklara doğru yürüdü. Sonra birden annesini yakından gördü ve inşaat malzemesi şirketinin temsilcisi Alman'ı eve yemeğe çağıramayacağını kesinlikle anladı. Annesi hasır koltukta her zamanki sıkıntılı, şikayetçi haliyle oturuyordu. Osman onun yanına otururken ilk anda Alman'ı eve çağıramayacağını nasıl anladığını çıkaramadı. Ama sonra oğlu gelip yanına oturduğu için az da olsa bazı mutluluk belirtileri göstermeden edemeyen, gözlerini kırpıştıran Nigan Hanım'a dikkatli bakınca bazı şeyleri çıkarır gibi oldu. Annesinin hareketlerinde hem neşesinde hem de mutsuzluğunda öyle bir şey vardı ki, Alman'la onun karşılıklı aynı masada oturduğunu insan düşünemiyordu bile. Annesinin kültürlü, zengin bir çevrede yetişmiş bir paşa kızı olmasıyla gururlanan Osman'ı daha çok şaşırttı bu. Nigan Hanım'ın az önceki mutlu yüzünün yerini hayattan usanmış bir insanın yüzü alınca, annesinin sandalyesinde kıpırdanışını, çay fincanını tutuşunu daha önceden hiç etmediği bir dikkatle gözleyince, kendisi için iyi yetişme, kültür, zenginlik demek olan şeylerin Alman için harem, doğu, Osmanlı kadını gibi eğlenceli şeyler olacağını anladı ve inşaat malzemesi şirketinin temsilciliğini, o adamı eve yemeğe çağıramayacağı için kaçıracağına inanarak öfkelendi. Hizmetçinin getirdiği taze çayı içerken annesinden ve Nermin'den günün haberlerini dinledi. Bunlar her zamanki gibi küçük önemsiz şeylerdi. Nigan Hanım bahçıvanı azarlamış, Fuat Beyler Nermin'le onu yemeğe çağırmışlar, Heybeli Adaya bir aktarıcı yollanmış, yukarıda odasında uyuyan küçük meleğin ishali geçmiş. Bu sonuncusundan söz edilirken kısa bir sessizlik oldu ve Osman bir an herkesin Refik'i düşündüğünü anladı. Az sonra Nigan Hanım bu sessizliğin herkes için tek bir anlamı olduğunu düşünüyormuş gibi ne yazmış diye sordu. Sonra gözünün ucuyla Perihan'a baktı. Gene aynı şeyleri yazmış dedi Osman. Birkaç ay daha gecikeceğini, bazı yazılar üzerinde çalıştığını söylüyor. Kardeşi hakkında küçümseyici, suçlayıcı birkaç kelime kullanacaktı ki Perihan'ın varlığını hatırlayarak sustu. Yalnızca işlerin bu kadar sıkıştığı şu zamanda diye mırıldanmakla yetindi. Kısa bir suskunluk oldu. Nigan Hanım birden öfkeyle peki öteki diye sordu. Öteki ne yazmış? Osman önce anlayamadı. Sonra annesinin Refik'le Ziya'yı aynı kefeye koymasına şaştı ama biraz da sevindi. Bu sevincinden utanarak o da aynı şeyleri yazmış dedi. Bari postacıya söyleyeyim de o delinin, o küstah asker bozuntusunun mektuplarını bize vermesin dedi Nigan Hanım. Onları geri yollasın. Düşüncesinin beğenilip beğenilmediğini merak ederek bir Osman'a bir Nermin'e baktı. Sonra birden meraktan çok pişmanlık ve şaşkınlık gösteren bir hareketle ''O niye gelmiyor? Ah Refik'cim biz sana ne yaptık ki?'' diye inledi. Suratını buruşturdu. Osman ağlayacak diye düşündü. Cevdet Bey öleli bir yıl oluyordu. Artık herkes Nigan Hanım'ın olur olmaz ağlamasına alışmıştı. Ama gene de can sıkıcı bir şeydi bu. Osman gazetesini okumak, ıhlamur kokusunu içine çekmek, sakin sakin bir çay içmek istiyor, endişeyle annesinin yüzüne bakıyordu. Nigan Hanım küçük küçük hıçkırmaya başladı. Osman çaresiz Nermin'e baktı. Evde istediği huzuru bulamadığını ona bakışlarıyla anlatmak istedi. Ama Nermin bir şeyler bilen bir insan gibi başını hafifçe geriye atmıştı. Dildade Hanım'la Leyla gelirken yolda Ayşe'yi görmüşler dedi Nermin. Elinde ağır bir bavul varmış gibi omuzunu aşağı sarkıttı. Gene o kemancı çocukla. Sonra annen asıl bunun içine ağlıyor demek istermiş gibi anlayışlı bir ifadeyle Nigan Hanım'a baktı. Leyla Ayşe'nin ne kadar büyüdüğünü, güzelleştiğini söyledi. Sonra yanında bir kemancı gördüklerini ağzından kaçırmışmış gibi yaptı. Osman demek buymuş, buymuş ha diye düşünerek birden ayağa kalktı. Hem sözlerinin dinlenmemesine, hem Ayşe'nin bu deliliği yapmasına, hem de istediği şu huzuru aile içinde bulamamasına öfkelenmişti. Nerede o? Çağırın onu buraya, çağırsanıza diye söylendi. Nigan Hanım, kimsenin bizi saydığı yok. Ah Cevdet Bey siz gittikten sonra diye mırıldanıyordu. Osman annesine bakarken bir daha ve kesinlikle Alman'ı eve çağıramayacağını anladı. Perihan ayağa kalktı. Ben bebeğe bakacaktım zaten. Yukarı çıkıyorum Ayşe'ye haber vereyim. Onun da ağlamaklı bir hali vardı. Kopacak fırtına sırasında burada bulunmak istemiyordu galiba. Osman bir fırtına koparacağını biliyordu. Leyla'nın söylediği şeyleri Nermin'e bir daha tekrarlattı. Nermin bir ara yukarı çıkan Nigan Hanım'ın Ayşe'ye bağırdığını söyledi. Osman demek onun için ağlıyormuş diye düşündü. Öfkeli öfkeli bahçe içinde yürümeye başladı. Annesinin bir daha aynı sözleri tekrarladığını duyunca, annem üstelik onu galiba Leyla'nın şu tombul oğluna vermeyi tasarlıyordu diye düşündü. Bir kemancı çocukla kimseden utanmadan, üstelik ilk gördüğümde ta vali konağına kadar da gelmişlerdi. Kendini toparlamak için evde ilk sigarayı akşam yemeğinden sonra içme kuralını bozarak bir tiryaki sigarası yaktı. Sonra bütün öfkesini bir noktada toplaması, kopartacağı fırtınayı bereketli bir sonuca yöneltmesi için şimdi çabuk bir karara varması gerektiğini anladı ve birden onu mutlaka bu yaz Avrupa'ya yollamalı diye düşündü. Bu yaz onu mutlaka Tacizer Hanım'ın yanına İsviçre'ye yollamalı. Leyla'nın o tombul oğlunun da orada olacağını aklından geçirdi. Ama ya razı olmazsa? Bunu düşünmek cinlerini başına çıkardı. Küçük hızlı adımlar atarak bahçede dolaşıyordu. Şu evin içinde huzur istiyorum ama onu bunların yüzünden Refik'i hatırladı, daha da öfkelendi. Aklına Ziya'nın mektubu geldi. Razı olmazsa ben ona yapacağımı bilirim. Nedir bu evin hali? Şu çiçeklere bak, solmuş. Demin içine bahar kokusunu çekerken gördüğü yeşilliklerin yerinde sarı, ölü, yoz otlar gördü. Bir bahçıvanı idare edemiyorlar. Cevdet Bey'in ölümünden az önce yetiştirmeye başladığı o tuhaf isimli tuhaf çiçeklere baktı. Nigan Hanım onları kendi eliyle suluyordu. Birden bir haksızlığa uğramışmış gibi oldu. Babası hiç olmazsa evin içinde istediği düzeni, rahatı buluyordu. Metresini aklına getirdi ve haksızlık duygusu dengelendi. İnsan başka yerde huzuru aramaz da ne yapar diye söylendi. Kerima'nın, Nermin'in o büyük ve gururlu ağzına hiç benzemeyen küçük ve sevimli ağzı, çenesi aklına geldi, neşelenir gibi oldu. Sonra Ayşe'yi gördü. Suratını asmış yürüyordu ama gözü yaşlı değildi galiba. Kız kardeşinin çirkin olduğunu aklından geçirerek, "Ah aptal, ah aptal kanı verdi hemen," diye söylenip ona doğru yürüdü. Hasır koltuklara birkaç adım kala kız kardeşinin yüzüne dikkatle baktı ve umduğu gibi gözlerinde yaş ya da korku değil, belli belirsiz bir meydan okuma gördü. "Neredeydin?" dedi ve ilk sözünün böyle soğuk ve anlamsız olmasına şaştı. "Odamdaydım," dedi Ayşe. Yüzündeki meydan okuma kesinleşti. "Kitap okuyordum." "Ders kitabı mı?" "Hayır tabii, değil mi?" "Oku ama yalnızca okumak marifet değil." Kendi sesini duydukça öfkeleniyordu. Ayşe bütün bu sözlerin nereye varacağını bilen, kendinden emin bir tavırla abisine bakıyor, susarak bekliyordu. Böyle bir güven ve meydan okuyuş alışıldık bir şey değildi onda. "Sözü uzatmayacağım," dedi Osman, yüzünü ekşitti. "Gene o kemancı çocukla görmüşler seni." Nermin'e ve Nigan Hanım'a bakıp ekledi. "Dildade Hanım'la Leyla Hanım görmüş. Hasır koltuğa otururken söyleyecek bir şeyin var mı?" dedi. Ayşe başını salladı. Sonra buraya yalnızca bu hareketi yapmaya gelmiş de gitmesi gerekiyormuş gibi sabırsızlanarak kıpırdandı. "Nereye?" "Otursana şuraya. Otur ve beni dinle. Bu konuda seni iki kere uyarmıştım. Birincisinin bir rastlantı olduğunu düşünerek tatlılıkla, ikincisinde ciddiyetle uyarmıştım seni. Ama şimdi açıkça görüyorum ki sözlerin bir kulağından girip ötekinden çıkmış. Öteki kulaktan nasıl çıktığını göstermek için kendi kulağının memesini parmaklarının ucuyla tutmuştu. Bunu fark edince kendisini gülünç buldu, içindeki haksızlık duygusu alevlendi ve öfkeyle söyledi. "Sözü uzatmıyorum, birincisi bu yaz İsviçre'ye Tacizer Hanım'ın yanına gideceksin. Onlara hemen bir mektup yazacağım, yazı orada geçireceksin. İkincisi, bundan sonra o adamdan piyano dersi almayacaksın." Sözlerinin etkisini Ayşe'nin yüzünde izleyerek ekledi. "Okuldan da seni almaya birisi gelecek bundan sonra. Nuri gelir. Sonra o hiçbir işe yaramayan bahçıvan gelir, birisi gelir işte. Bir diyeceğin var mı?" Yüzündeki meydan okuyuş son bir kere daha parıldarken Ayşe mırıldandı. "Bundan sonra piyano dersi almak istemiyorum." Sonra bu parıltının yerine yenilgi ve umutsuzluk aldı. "Hayır, bundan sonra yalnız o adamdan piyano dersi almayacaksın demiştim," diye tekrarladı Osman. "Bu sene artık almazsın ama gelecek sene alacaksın. Gelecek sene. Beni dinliyor musun? Beni dinlerken lütfen gözümün içine bak. Evet, öyle. Bir de ayaklarını sallama rica ederim. Sinirime dokunuyor. Şunu unutma. Babamız öldü. Artık ben senin abinden çok baban sayılırım." Belli belirsiz bir zafer duygusuyla önce Nigan Hanım'a sonra Nermin'e baktı. Nigan Hanım da Nermin de işte sonu böyle olur diye düşünüyormuş gibi dikkatle Ayşe'ye bakıyor, başlarını aşağı yukarı sallıyorlardı. Osman çayını içmeden, gazetesini okumadan önce söylenmesi gereken son şeyin ne olduğunu düşünerek "Bir daha da eli keman kutulu çocukla görülmeni istemediğimi söylememe bilmem gerek var mı?" dedi. Cevap bekleyen bir bakışla "Bilmem var mı?" diye tekrarladı. Sonra birden sordu. "Ne yapıyor onun babası?" "Öğretmen," diye mırıldandı Ayşe. "Öğretmenmiş, bir öğretmen çocuğu. Öfkeyle ayağa kalktı. Seni kandırmış işte, apaçık ortada. İyi bir ailenin kızı olduğunu anlamış. Seni kandıracak, babamın mirasından sana kalanların üzerine yatacak, bütün ömrünce keyif çatacak. Tabii sana borcunu ödemek için gıy gıy gıy keman çalar. Belini büküp öne eğilerek kollarıyla keman çalma taklidi yaptı. Ama bu hareketinin gülünç değil, istediği gibi küçümseyici olduğunu görerek sevindi. İyi bir çocuk dedi birden Ayşe ve ağlamaya başladı. İyi çocukmuş. İyi çocuk dediğim bir kurnaz tilki, seni kandırmış. Niyetinin ne olduğunu anlamıyor musun? Bu kadarcık aklın yok mu senin? İyi çocuk. İyi çocuk her şeyin üstüne yatacak. Sonra sana da gıy gıy gıy keman çalar. Para nasıl kazanılıyor biliyor musun sen? İsviçre'ye yollayacağız seni. Bunun masraf olduğunu biliyor musun? Birden içinde bir tiksinti uyandı. Elini uzun uzun köpürterek bol suyla yıkamak istedi. Daha da öfkelenerek, ''Ağlama, ağlama, ağlamakla hiçbir şey elde edemezsin.'' dedi. ''Ağlayacağına aklını başına topla. Bütün bunların neye patladığını, bir evin, bir şirketin nasıl kurulduğunu gör. Rahmetli babanın odunculukla işe başladığını unutma. Bunu unutma. Peki peki ağla istiyorsan ama burada değil. Çık yukarı odana ağla.'' Mutfağa doğru yürüyen kız kardeşinin arkasından baktı. Bütün bu işleri, bu aileyi, şirketi, bütün her şeyi diye mırıldandı. Sonra hasır masanın üstünde duran çayın da soğuduğunu fark etti. Sinirlerini yatıştırmaya çalışarak koltuğa oturdu. Bir annesine bir karısına döndü. Sonra içindeki haksızlık ve huzursuzluk duygusunu bastırmak için Hatay davası hakkında gazetelerde yazılanları bütün dikkatini vererek okumaya çalıştı ama kendini toplayamadı. Gazeteleri kucağına bıraktı, başını hasır sandalyenin arkalığına hafifçe yasladı, bahçenin yüksek kestane ve ıhlamur ağaçlarına boş boş baktı. 33. Yüreğin Sesi. Haziran'ın 4'ü cumartesiydi. Yemeğin üzerine yatmış, başını yastığa gömmüş ama uyuyamamıştı. Uyuyup mühendislikte geçen sabahın yorgunluğunu üzerinden atmak, sonra Rıza Nur'un Türk tarihini okumak istiyordu ama gözüne uyku girmiyor, terliyor, yastığa gömülü başında, kulağının arkasında nabzının atışlarını duyuyordu. Yüreği ağır ağır vuruyordu. 10 gün önce Mahir Altaylı, biraz yüreğinizin sesine kulak verin demişti. Muhittin yüreğinin sesini dinliyor, kitaplar, dergiler okuyor, coşmak istiyordu. Coşmak ve yüreğinin coşkusuyla aklının alevini söndürmek istiyordu. Bir Türkçü olmaya karar vermişti. Tıpkı bir delikanlının doktor, bir çocuğun itfaiyeci olmaya karar vermesi gibi bir Türkçü olmaya karar vermişti ama kararının tuhaf olduğunu düşündüğü için onlardan biraz farklı olduğunu anlıyordu. Sıcaktan ve alnından damlayan terden hamura dönmüş yastığa başını yeniden yerleştirirken ''Ben ne yapıyorum? Yaptığım doğru mu?'' diye düşündü ve birden korkuya kapıldı. Sonra korkaklığından utandı. Güçsüz, zayıf insanlara özgü bu düşüncenin uykulu olduğu için aklına geldiğine karar verdi. Uyuyamayacağını anladı, yataktan kalktı, gidip yüzünü yıkadı, gözlüğünü taktı, masaya oturdu. Neden uyuyamadığını araştırdı. Düşüncelerinden korkmuş, uyuyamamıştı çünkü içinde bir fırtına patlak vermişti. Fırtına Muhittin'e hiç alışık olmadığı bir soru sorduruyor, yaptığın doğru mu diyordu. Şimdiye kadar bu soruyu kendine çok az sormuştu çünkü yüreğinin sesini dinlememişti. Hep düşünceleriyle hareket etmiş, hep aklıyla çevresini didikleyerek karar vermişti. Masanın üzerindeki gazetelere, dergilere, kitaplara bakarken, ''Şimdi kendimi yüreğimin coşkusuna bırakıyorum, hiç duymadığım şeyler duyuyorum ama alışacağım.'' diye mırıldandı. Sonra masada da oturamayacağını anladı. Odasının içinde aşağı yukarı yürümeye başladı. Başkalarının başına gelen şeylerden biri başına gelmiş, sanki kansere yakalanmış ya da birisini öldürmüş de alışmak zorundaymış gibi huzursuzdu. Huzursuzluğunun nedenini kestiriyor, yüreğini dinlemeye alışık olmadığı için böyle olduğunu anlıyordu ama bu sıkıntılardan nasıl kurtulacağını bilmiyordu. Tepeden tırnağa değişmem gerekiyor demek diye düşündü. Gözünün önünde eski hali canlandı. Yine bu odada, bu masada oturur, şiir yazmaya çalışır, düşünür, sonra sıkıntıyla kendini sokağa atar, eğlence arardı. Birden her şeyden, herkesten nefret eden, o eski mutsuz haline özlem duyar gibi oldu. O zaman her şey aklımın önünde apaçık durur, bana bir düşünmek kalırdı diye söylendi. Ama düşünmekten başka bir şey de yapmadım ki diye ekledi. Peki şimdi ne yapıyorum? Şimdi başka bir insan oluyorum. Şüpheyle odanın ortasında durdu. Gerçekten başka bir insan mı oluyorum, yoksa bir serüvene mi atılıyorum? Bir serüven. Eğlenceli bir kelimeydi bu. Yazıhane, meyhane ve uyku arasında geçen, genç yaşta küflenen hayatını parlatıyordu. Meyhanede Mahir Altaylı'ya rastladıktan 3 gün sonra Ötüken dergisine gitmiş, onu görmüştü. Mahir Altaylı onu sevgiyle karşılamış, kendisine hayranlık ve saygıyla bakan birkaç kişiye tanıtmış, sonra Hatay davasından söz edilmişti. Muhittin dergiye Türkçü olma düşüncesiyle değil, meraktan ve o günlerde aklını kurcalayan şeylerden kurtulmak için gitmişti. O insanlarla karşılaşır karşılaşmaz kendini koruması, ölçülü olması, sözlerine dikkat etmesi gerektiğini de anlamıştı. Burada insanları incelemek, onları öğrenmek ve ruhlarını avucunun içine almak gibi oynamaya yatkın olduğu bir oyunu oynamaya ya da bu oyunda oynatılmaya gönüllüler olduğunu sezinlemişti. Hatay davasından söz ediliyordu ama Muhittin başka şeylerden söz edildiğini, herkesin kendi yetenek, zeka ve kurnazlığını sergileyip derinden derine başka bir kavgaya hazırlandığını düşünmüştü. Bu kavga kelimesi aklından geçince gülümsedi. Gene her zamanki Muhittin'im işte diye düşündü. At koşturacağım bir alan buldum. Sonra masanın üzerindeki dergileri gördü ve bütün bu düşüncelerinden utandı. Mahir Altaylı'nın sesi, Hatay'da ırktaşlarımızın canını okuyorlar, sizse burada neler düşünüyorsunuz diyordu. Ben kötü bir insandım. Bu çirkin, kendini beğenen halimden kurtulmam, yüreğimi coşturmam lazım diye düşündü ve masaya oturdu. Yüreğini coşturması gerekiyordu. Yüreği coşarak aklının o küçük, sinsi ve hınzır alevini söndürecek, Muhittin de toplumun içinde eriyip yok olacak, günahlarından arınacaktı. Bazen yıllardır günahın içinde yüzdüğünü düşünüyor, kendisine kızıyordu ama bu çok seyrek oluyordu. Geçmişini düşündüğü zaman daha çok nefret uyanıyordu içinde. Şimdi ise nefreti hedeflere yöneltmeye çalışıyordu. Hatay'da ırktaşlarımızı öldüren Fransızlar, sonra bizi arkadan bıçaklayan Araplar. Ama yok yok, Yahudilere ve Masonlara daha çok kızıyordu. Mühendislik mektebinde bir Yahudi çocuk vardı. İlk bakışta iyi biri sanırdınız. İmtihanlarda başkalarına kopya verir, yardım eder, yaptığı ödevleri çekmeleri için tembellere çekinmeden verirdi. Ama şimdi Muhittin onun bütün bu davranışlarında bir ikiyüzlülük olduğunu anlıyordu. Sonra aklına Masonlar geldi. Bütün Mason dernekleri mallarını halk evlerine bağışlayarak kapanmışlardı. Ama bu tek tek bütün Masonların hareketten çekildiğini göstermezdi ki. Mason deyince de aklına hep Refik'in abiyi Osman geliyor, mutlaka Mason olduğunu düşünüyordu onun.